Mesnevi ve Hikmet Sohbetleri başlıyor. Mehmet Fatih Çıtlak sizlerle.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Hakk'a hamdü sena olsun efendim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sonsuz salat ve selam olsun. Bugün inşallah Mesnevi Manevi'den ve Hikem-i Atayi'den konuşmaya devam edeceğiz. Bu bayramın artık son günü. Efendim teşrik tekbirleri de tamam oluyor. Bu arada insanlarımızın cumada camileri doldurması, hakikaten tatilin cuma günü tatil olduğunda camileri nasıl bir sahne bekliyor onu göstermesi açısından da fevkalade önemliydi. Hani bayramdı, gelmeyebilirlerdi. Gezmede tozmada olabilirdi insanlar, fakat maşallah camiler doldu taştı. Sanki bu bayram akıtılan kanlar, müminlerin, Müslümanların kanının akmasına mani olmuş gibi bir hava. Böyle bir sanki o cemaate şöyle baktığımızda birbirleriyle bayramlaşmış, kestikleri kurbanı tığladıkları, tasavvufi tabirle kurbanları birbiriyle paylaşmış insanların daha bir sıcak, daha bir güzel saflarda yerini aldığını görür gibi olduk. Bu çok mühim bir şeydi. Bendeniz aslında bant yayın atacaktım ama birçok sebepten dolayı bugün sizlerle canlı olma durumundayım. Canlı olmak ve Kurban Bayramı arasında bir tenakuz oluşuyor, farkındayım ama Allah hayırlısıyla inşallah canlı canlı can olsun da canana verilsin. Daha doğrusu tasavvufi tabirle can neye denir demişler ve şöyle izah etmişler. Sevgili için yaşayan, sevgiliye verilmek üzere hazırlanan, Allah'ın verdiği, lütfettiği emanete can denir. Eğer bir cananı yoksa, sevgiliye feda edilmeyecekse, ona can denmez, sahibine de insan denmez, hayvan denir demişler ve bu şekilde de anlatmışlar. Hatta cananı için canına bakan kişiye, yok sen canına bakmıyorsun, canana bakıyorsun demişler. Fakat canı için cananına bakana ise, yok kardeşim sen kendi canın için canan istiyorsun. Aslında cananı değil canını istiyorsun demişler. Dostlar, bu programlarda hep hatırlatacağız. Biz senelerdir nerede kaçak var, nerede bu iş tutmuyor, nerede bu iş aksıyor diye senelerdir bakıyoruz. Ve nereden kaynaklandığını da üç aşağı beş yukarı görme fırsatını artık şu günlerde yakaladık. En büyük sakatlıklarımızdan birisi şu. Biz bu konuşmaları felsefe zannediyoruz. O yüzden bu mevzuları merak eden kişiler felsefeyle, reikiyle, Budist görüşle, mistik görüşlerle, başka başka hadiselerle, eski Yunan'la birleştirerek böyle allayıp pullayıp kelami bir sohbet yapmayı uygun görüyorlar. Bazıları da işin sadece birkaç söz ezberini yapıp tasavvufu ondan ibaretmiş gibi zannedip sadece söz naklediyorlar. Halbuki belagat da, belagat dediğimiz yani sanat ilimleri olarak da edebi ilimler olarak da tahsil edilen sanatla beraber tasavvufta sözü yerinde zamanında söylemek esastır. Bir söz nakledilir. Şimdi oturduk diyelim. Oturduk böyle konuştuk. Sohbet ediyoruz. Ne? Efendim Abdurrahman Cami Hazretleri demiştir ki. Arkasından İmam-ı Azam şöyle demiş. Hazreti Abdülkadir Geylani böyle demiş. Tamam da birbirleriyle mütenasip olacak şekilde söyleyeceksiniz. Efendim hepsi aynı yere çıkmıyor mu? Aynı yere çıkıyor ama şimdi had ayetiyle cennet ayetini, efendim şarap ayetiyle Miraç ayetini aynı anda okursan cemaatin kafası karışmaz mı? Tabii ki hepsi Allah'ın ayeti olması açısından önemli. Fakat sohbet kalpten kalbe, o an kalpte hazır olan manaya nazar ederek yapılır ve yapılmalıdır. Ben Deniz tekrar başa geliyorum, şunu söyleyeceğim. Tasavvufu ve bu anlatılan şeyleri, efendim canı canana vermek lazım, canını canana vermek için bakan kişiye canına bakıyor denilmez, cananına bakıyor denir. Kendi nefsi için canan isteyene de sevgiliye aşık denilmez, canan için fedakar denilmez, canına aşık denir. Bunları biz felsefe zannettiğimiz için adam yetişmiyor. Bunları ezberleyip güzel bir musiki fonunda birbirlerine aktaran insanlar olarak bu eserleri tüketiyoruz ve okuyoruz. Sorduğunuz zaman hepsi orayı okumuştur. Fakat nüfuz etmek meselesinde biraz sıkıntı vardır. Ne zaman bunu felsefe değil de üzerinde düşünülmesi gereken ve bizim manevi seyahatimizi ifade eden yol taşları, kilometre taşları olarak görürsek, herhalde bu muhatabını bulan sözler elbette insanı adam eder. Şöyle bir misal daha vereyim. Bendeniz senelerdir takdir edersiniz ki Hazreti Mevlana anma gecelerine giderim. Yani okulundan vesairesine kadar, öyle benim asistanım vesairem falan yoktur. Millet arar, bazen çok mütenasip yerlere gittiğim gibi, bazen de mesnevinin ne olduğunu bilmeyenler tarafından da çağrıldığım oldu. Yani bir okula gitmiştim, bu Esenyurt'ta bir okula. Okulun müdürü mesneviyi bilmiyordu. Ya diyordu, bir müfettiş geldi geçenlerde Hazreti Mevlana'nın, Hazreti de demiyor, Mevlana'nın bir eseri varmış, çok güzelmiş ya, adam oradan birkaç şey söyledi, acayip etkilendim dedi. Okul müdürü bu adam. Sonra bir dakika hocam yanlış söylemeyeyim dedi. Ajandasını açtı, sayfaları böyle çevirdi çevirdi şiddetli bir şekilde çabuk. Sonra dur bakayım yazmış, mesnevi mesnevi dedi. Bu adam okul müdürü. Yani o anda düşünün, ben Hazreti Mevlana'ya, ben Deniz konuşmaya gelmişim, davet eden okul müdürü ve benim karşımda kamera şakası gibi bir şey yapılıyor. Adam bu vaziyette. Neyse bunu geçtik, yine bu bilmiyorum diyendir. Bundan pek zarar gelmez. Fakat şu vardır, bakın şimdi hepiniz tebessüm edeceksiniz. Hazreti Pir'i anma gecelerinde hep söylenen sözler şudur. Bir kere zaten sesi kalın olan, erkeksi olan, efendim erkek sonucuysa böyle bariton dediğimiz tarzda çıkar. Hazreti Mevlana demiştir ki falan der. Böyle bir ses, aman ya Rabbi dersin. Yani ne konuştuğu önemli değil, böyle konuşsun dersin, öyle dinlersin. Zaten bir kere oradan kaybedersin. Ama hep şunu söylerler. Arada işte konuşmacı takdim edecek, bir parça girecek. Çarşaftan yapılmış tenduriye bürünmüş çocuklarımız sahneye çıkacak. Efendim mukavvadan yapılmış sikkeler başında olacak. Gayrettir efendim, niye küçümsüyorsunuz? Ben küçümsemiyorum. Ama burada herhalde biraz düşünmek lazım diye düşünüyorum acizane. Çıkılır ve şu söylenir. Artık yeni şeyler söylemek lazım, cancağızım. Bu şey söz her yerde söylenir. Dinledin mi abi sen? Sen de duydun değil mi? Tonmeister kardeşime soruyorum. Dün geçmiştir, dündürdür, bugün bugündür. Artık yeni şeyler söylemek lazım, cancağızım denir ve bu muhakkak söylenir. Ama ondan sonra hiç yeni bir şey söylenmez. Bu durum vahim bir şeydir. Yani hakikaten çok vahimdir. Efendim bu bir hayattır. Şöyle başlıyoruz. Hızlı gidiyoruz. Moral FM'e gösterdiğiniz teveccüh bendenizi çok mütehassıs etti. At sahibine göre kişnermiş efendim. Siz böyle teveccüh ederseniz biz de ona göre aynen böyle devam edeceğiz inşallah. Hemen şunu söyleyelim. Mesnevi-i manevi nedir? Mesnevi-i manevi, insanın bu dünyaya gönderilişindeki seyri sülük macerasını hem insan gözünden hem ona muhatap olduğu o vahyin çerçevesinden baktıran, konuşturan mürşit kitaptır. Muallimdir demiyorum, öğreten demiyorum. Mürşitle muallim arasında fark vardır. Muallim bilgiyi ve ilmin hak eder. Mürşit o ilmin tecelli makamındaki ve kalpteki olan buluşuna insanı çıkartır. O yüzden dikkat ederseniz halkımızda da bir adamın buluğa ermesi ayrı bir şeydir. Akıllı olması ayrı bir şeydir. Reşit olması ayrı bir şeydir. Reşit nedir? Kendisindeki duyguları, hani akıl bali olmuştur. Evet, damarlarındaki asil kanı fark etmiştir. Şehveti, binlenmesi, her türlü madeni, cevheri, gazuratı ortaya çıkmıştır. Birçok şeyi fark etmiştir dünyada. Fakat neyi nereye koyacağını henüz hesap eder. Yerli yerince onları müşahede edebilme, temayüz, efendim temiz, ayırt edebilme gücü henüz oluşmamıştır. O yüzden derler ki akıl bali olmuş ama reşit olmamış. 18'ine gelsin hele. Hele bunu bir idrak etsin denir. İşte muallim bir şeyin idrakini veremez. İdrake gidebilecek olan hurdayı verir, aleti verir, ilmin aletini verir. Satırları aktarır. Reşit ve mürşit ilişkisi ve irşat meselesi insanın sadrındakini ortaya çıkartabilme kuvve-i kutsiyesidir. Ve bu Allah tarafından ihsan olunur. Her ilim erbabı mürşit değildir. Fakat her mürşit bir ilim erbabıdır. Bir de böyle bir oran vardır. Mesnevi-i manevi bir malumat kitabı değildir. Bakın bunu sadece şunun için söylüyorum. Hani bir şey iddia etmek babında değil. Medeniyetimize bakıldığında mesnevi-i manevinin şerhleri zaten buna yeter bir delildir. Onu konuşmuyorum. Ama ayrıca şunu söylemek istiyorum. Biraz insaf ile mesnevinin usulüne ve üslubuna bakan kişi diri, canlı, karşısında bir mürşidin konuştuğunu fark eder. Ve kendisini de bulur. Peki bu nereden kaynaklanır? En önce birinci cümleyi hatırlayalım. Mesnevi-i manevi bizim hayat maceramızdaki seyri sülukumuzun bir mürşid kitabıdır. Peki bunu nereden alır? İkinci cümle. Kur'an'dan alır. Kur'an-ı Kerim'in tefsiri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadislerini nakil değil. Efendimizin ruhunun nakil gayretiyle, ruhaniyetinden ve muhabbetinden behre yağıp kılmak için, yani insanları nasiptar eylemek için emri maneviyle kaleme alınmış bir eserdir. Hiç şüphesiz, çünkü senelerdir efendim birçok sahada birçok kaynağa müracaat ettik. Mesnevi-i maneviden sonra yazılan bütün elle tutulur, gözle görülür, hani dişe dokunur eserlerin hepsinde Hazreti Mevlana'dan muhakkak bir pasaj vardır. Muhakkak bir iktibas vardır. Yani bu şunun için söylüyorum. Hazreti Mevlana sadece bu dönemde belli insanların meşhur ederek popülist kültürle tasavvuf, işte bakın ya bunlar dönüyorlar ya. Abi o yüzden tutuluyor ya. Hani dans masta var ya, böyle biraz da serbestler. O işin hıyarlık kısmı, yani hışırlık kısmı. Onu konuşmuyoruz. Ama şu var. Bugün altın, altın dediğin maden, en fakir dediğin adamın yastığının altında da vardır. Holdinglerin bilinmelerinin kasasında da vardır. Altın her zaman altındır. Mesnevi-i manevinin de bu şekilde yaygın oluşunu ve herkesin boynuna takmasını kınamayınız. O tevhidden, ki tevhid altına remizdir. Daha doğrusu altın tevhide remizdir. Ara sıra size bu tasavvufi malumatı vereceğim. Madenlerden ilk kelime-i tevhidi zikreden cevher altındır. Ve altına böyle bir hassa ve kıymet verilmiştir. Ayrıca altın, hani bazıları der ya, rüya görüyorum, şu oluyor, bu oluyor. Heh, bak, rüya ilminden de biraz size nakil olmuş olayım. Bir insan rüyada altın görüyorsa, tabii ki tabire göre değişir, gören kişiye göre değişir. Hani düğün arefesinde boynuna beşlik altın asılmış olarak görüyorsa, tabii artık onun tabiri ihtiyacı yok. Kafasında kuruyor. Aç tavuk kendini darı ambarında görürmüş. Onu konuşmuyoruz ama birden böyle altın gördün, paralar gördün. Dikkat et bak, ya tevhid çekiyorsundur, ya çekmen icap ediyordur. Ya da Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salavat-ı şerifeyle alakalıdır. E şimdi salavat nereden çıktı? E gözüm, ilk tevhid eden Hazreti Muhammed'dir. Oradan çıktı sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimizin nurudur. İlk kail, la ilahe illallah sözünün ilk kaili Hazreti Muhammed Mustafa'nın nurudur. O nurdan en son gelen Efendimiz olması, zuhuru Efendimizin sonudur. Fakat hilkati nedir efendim? Baştadır. Bu eskiden cumalarda Selahaddin camilerinde okunurdu. Hatta Şam'da, Bağdat'ta vesairede de böyle sabahları, sabah namazlarından sonra okunurdu. Gönenli Mehmet Efendi bunu hem sabah namazından sonra, hem cuma akşamları okur, hem de hutbenin sonunda okurdu. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin, seyyidil arabi vel acem, ve imamin Mekketil mukarrametil medinetil munevvereti vel haram, asluhu nurun ve nesluhu adem, ba'suhu muakharun ve halkuhu mukaddem. O Nebi-i Zişan Seyyidimiz Efendimiz gözlerimizin nuru, başlarımızın tacı, kalplerimizin sultanı, mahbubul kulub, mürebbi-i vicdan, Hazreti Resulen Mekki, medeniyen Haşimi, Kureyşiyen Ebtahi, Kerubiyen Ruhi, Ruhaniyen Takiyen Nakiyen Nebi, Beşiren Siracen, Müniran, Şemsen, Mudiyen, Kevkeben, Dürriyen, Hazreti Ebel Kasım, Ahmed-i Mahmud, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü bugün cuma, bu salatü selamlar doğrudan gidiyor, ona vesile olsun diye söylüyorum. O Arap'ın da Arap olmayanın da efendisidir. Ve imamin Mekke'til mükerremetil medinetil münevveretil haram. Ve o Mekke-i mükerremenin, Allah'ın hareminin ve kendisine tahsis edilmiş hususi haremin imamıdır. Oradaki imam aynı zamanda sahip, ev sahibi manasına geliyor. Yani Kabe-i Muazzam'ın olunduğu yer Allah'ın haremidir. O haremin harem olduğunu ilan eden, tekrar sınırlarını ortaya koyan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Sonra buyurdular ki ya Rabbi burayı İbrahim'e harem kıldın, bana da Medine'yi harem kıl diye dua buyurdular. Bunun üzerine ne oldu? Medine-i Münevvere'de harem oldu. İşte o sebepten Münevveretil Haram buyuruluyor. Ve yine şunu da hatırlatmış olalım, bunu unutmayınız. Kabe'nin bulunduğu Mekke-i Mükerreme Allah'ın haremidir. Medine-i Münevvere sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin haremidir. Kudüs ümmeti Muhammed'in haremidir. Muhammed ümmetinin haremi, bizim mahremimiz, bizim haremimiz, harem hududumuz Mescid-i Aksa'nın bulunduğu yerdir ve mahaldir, Kudüs'tür. İşte bu düşüncelerle düşünmüş ve tefekkür etmiş olalım. Sözü şöyle bağlayalım, ondan sonra da bir nefeslenelim, araya gidelim. İşte Efendimizin nuru hasebiyle dedik ki, ba'suhu muakharun ve halkuhu mukaddem, gönderilişi sonudur ama yaratılışı evveldir. İşte bundan dolayıdır ki ilk kail kelime-i tevhid Hazreti Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Bu tevhid ilmini anlatması hasebiyle her yerde bulunmuştur, mebzuldür, mesnevi-i manevi. Sakın bu kadar yaygın oluşu onu size değersiz göstermesin. Nitekim altının yaygın oluşu gibi diyelim, düşünün, sizi tekrar burada bekleyelim.
Mehmet Fatih Çıtlak'la Mesnevi ve Hikmet sohbetleri kısa bir aranın ardından devam edecek. Moral FM'de Mesnevi ve Hikmet sohbetlerinde Mehmet Fatih Çıtlak'ı dinliyorsunuz.
Cep telefonlarınızdan mesaj yollamak için telefonunuzun mesajlar bölümüne girip mesajınızın başına moral yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra mesajınızı yazıp 3969'a gönderebilirsiniz.
Programa internet sitemizden mesaj yollamak için www.moralfm.com.tr adresine girip sol üst köşedeki canlı yayına mesaj gönder butonunu tıklayabilirsiniz.
Müzik.
Evet kıymetli dostlar, sizlerle beraberiz. Bu arada ben Deniz program arasındaki konuşmaları da dinliyorum. Kurban temennileri. Evet, gelin artık şu altın gümüş toplama işini bırakalım. Artık bunu bir durduralım meselesini de koyuyorlar. Tabii arkadaşlarımız çok güzel hazırlık yapıyorlar. Bizim mesnevi manevi de hemen efendim ilk 18 beyit tamamlandıktan sonra 19. beyitte hemen şöyle bir söz vardır. Ey oğul, ne zamana kadar altın toplama, mal mülk toplama gayesiyle köle şeklinde, köle olarak yaşayacaksın? Artık bunlardan kurtul, bunlardan kesil de hürriyetine kavuş mealindeki sözlerin başladığını da bizim burada işleyeceğimiz de düşününce, efendim aradaki konuşmaların da yine dersi tamamlayıcı olduğunu görmüş olduk ve sevindik. Evet, şimdi nedir? Aslında hak gizli değildir. Bugünkü mesnevi manevinin işleyeceğimiz konusu bu. Çünkü kurbanla alakalı, hak gizli değildir dostlar. Ayetler de gizli değildir. Ayetler de gizli değildir. Cenab-ı Hakk'ın tecelliyatı da gizli değildir. Allah Teala'nın cemalini bu baş gözüyle bu dünyada görmek mümkün değildir. Ama cemaline giden güzellikler serapa nazarımıza verilmiştir. Ve biz onun cemaliyle hali hazırda görmekte, işitmekte ve bu alemde nefes almaktayız. Çünkü cemal iki türlüdür. Bir, cemal diye bütün güzelliğin yansıdığı, bir kişinin güzelliğini gösteren yüzüyle alakalı, çehresiyle alakalı bir ifadedir. Tabii çok manaları var. Şimdi oraya girmiyoruz. Konumuzla alakalı olabilecek ve sizin de zihnen hazır olduğunuz kısmıyla anlatıyoruz. Bir de cemal, muamele ve ahlak olarak kendisini gösterir. Mesela hüsnü muamelede bulunan bir kişi, aa çok cemalli bir insan, hakikaten çok bize ikramda bulundu dersiniz. Çok cemalli dediğinizde o kişinin kaşını, gözünü, yüzünü kastetmezsiniz. Hal ve harekatını kastedersiniz. O halde cemal iki türlü tecelli eder bizim kendi dünyamızda. Bir cemal dediğimizde bir yüz, bir çehre, sima, görmek istediğimiz, özlem duyduğumuz, hasret çektiğimiz ve sevdiğimiz, sevgisini de bize hissettiren yüz, çehre manasına gelir, vecih manasına gelir ve ona yönelirsiniz. O yönelmeye de teveccüh denir. Bir de cemaliyle muamele etsin Hazreti Allah bize denildiğinde, Allah bize baksın manasına değildir. Yani Allah Teala bize layık olmasak da güzellikle, iyilikle, kahretmeden, efendim ağır imtihanlar çektirmeden bize güzel dereceler ihsan eylesin demektir. Anlatabildim değil mi efendim? Dolayısıyla Allah'ın cemali de saklı değildir. Yani baş gözüyle görmeye muvaffak olamayacağımız, fakat inşallah ahirette kendi cemalini de görebileceğimiz Hazreti Allah Celle Celaluhu'nun, Zülcelal ve İkram ve Tekaddes Hazretlerinin bir de bize cemaliyle muamelesi vardır. Muamele olarak Allah'ın cemalini hangi nankör Allah Teala'nın cemali hususunda acaba yok diyebilir? Nankör bile Allah Teala'nın ben bu kadar nimetine, küfranı nimet, nankörlük yaptığım halde Allah yine beni yaşatıyor der. Kim böyle bir şey iddia edebilir? Allah bize cemaliyle muamele etmektedir. İşte dünya dönmektedir. İşte nefes almaktayız. Nice hatalar yapan insanlar olarak bu alemde seyri sefer etmekteyiz. Hala yatmaktayız, kalkmaktayız, yürüyebilmekteyiz, konuşabilmekteyiz. Bu Allah'ın lütfundan başka nedir? Dolayısıyla bugünkü mevzu bu dedik. Allah Teala gizli değildir. Ayetler de gizli değildir. Ayetler de ikiye ayrılır. Bir kevni ayetler denir ki, bunlar hilkatle alakalı ayetlerdir. İnsan, kainat, yani dünya, yer, gök, su, canlı, hayvan, bitki, maden, bunların hepsi gece gündüz, bunların hepsi ayettir ve mahluktur bunlar. Yani ol emriyle yaratıldığı için, kün emrine maruz kaldığı için kevn, kün olarak ortaya çıktıkları için bunlara kainat denilmiştir. Kevn denilmiştir. Ve bu şekilde de bu efendim mahluk olarak Allah Teala'nın ayetleri gözümüzün önüne getirilmiştir. Allah'ın ayetlerini görmedim. Geceyi görmedin mi? Gündüzü görmedin mi? Ölümü, baharı, yazı, kışı, gökleri, yerleri, hayvanatı, o bilim kurguda bilinmede aman ya Rabbi, gösterilenleri görmüyor musunuz? Hepimiz görüyoruz. Her yerden Allah Teala ayetleriyle nakış nakış kainat kitabının satırları koymuş. Bu Allah Teala'nın kainat kitabındaki Mısra-i Berces'te bu kainat kitabının Fatihası insandır. Bu kainat kitabının veya başka bir deyişle bu kainat kitaplarının ve ayetlerinin içerisinde insan Kur'an'dır. Peygamberler o Kur'an'ın Fatihası gibidir. Besmelesi gibidir. Onsuz olmaz. Peygambersiz olmaz. İşte bir de Allah Teala'nın kelami ayetleri vardır. Bunlar da 4 kitap sahibi olan peygamberlere indirilen ve sahifeler olarak indirilen efendim ayetlerdir ki bunlar mahluk değildir dostlar. Bunlar mahluk değildir. Allah'ın indinde bunlar kelam olarak var idi. Allah'ın kelamıdır. Ve biz insanların anlaması için kevni ayetlerle, vuku bulan hadiselerle peygamberlere indirilmiş ve o şekilde de efendim insanlığa tebliğ edilmiştir. O zaman Allah'ın ayetleri de gizli değildir. Cenab-ı Hakk'ın ayetleri gizli değildir. Aşikardır. Ne oldu? Cemal gizli değil. Ayetler de gizli değil. Peki insanın gideceği yol gizli midir? Hayır, aşikardır. Peki bu bulunmazlık, bu bilinmezlik nereden gelir? Dostlar, bölüm başlarken okuduğum beyti unutmadım. Siz de unutmayın lakin. Bu Mesnevi-i Manevi'nin 19. beytiydi. Ey oğul, ne zamana kadar altın, gümüş biriktirme derdinde olacaksın? Servet biriktirme, mal sahibi olma derdinde olacaksın? Artık bunlardan kurtul, bu zincirlerden de hürriyetinin tadını çıkar. Sözü üzerinden yürüyoruz. Sonra da Hikem-i Atayiye'den bazı sözleri naklederek inşallah programın hitamına geleceğiz sizlerle beraber. Lakin dinleyiniz. Bendeniz biraz rahatsızlık var, sesim kısık olabilir. Zaten bizi senelerdir takip edenler bizim artık hastalıklarımıza falan alıştılar. Kusura bakmasınlar. Belki Moral FM izleyicileri, dinleyicileri olarak sizlerde de bu aşinalık zuhur edecektir. Dedik ki bu beyitten buraya nasıl geldik? Biraz daha sabrederseniz şimdi ortaya çıkacak. Allah Teala'nın tecelliyatı gizli değildir. Ayetleri de gizli değildir. Yolu da gizli ve saklı değildir. Bilinmez değildir. Peki bunu bilinmez gibi bize gösteren nedir o halde? Çünkü Allah bundan münezzehtir. Bu hususta Allah'ı tenzih ederiz. O bize sırat-ı müstakimi apaçık beyan etmiştir. Mesela Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde ayetun beyinat, kitabun mübin olarak apaçık ayetler, apaçık kitap olarak zikredilmiştir. Gizli saklı yok. Her şey burada var. Peki ne bizi gizlemiştir? Yani biraz da sürçülisanla sırrı ifşa etmiş olduk. Gizlenen nedir? gizlenen biziz dostlar. Dünya menfaatini talep etme hırsı, makam ve mevki hırsları bizi doğru anlamaya, serbestçe o menzile doğru gitmeye maalesef set olarak karşımıza, engel olarak karşımıza çıkmıştır. Engellenen biziz. Yoksa Allah Teala'nın ayetleri apaçıktır. Fakat biz dünyayı sevmemizden, hırslarımızdan dolayı kendi kendimize bent vurmuş ve nefsimizin zincirleri arasında hakkı bulamayacak noktaya maalesef gelmişizdir. İşte Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi kendisi 19. beyitte eğer bir sözü anlamak istiyorsan aşkı, muhabbeti, Cenab-ı Hakk'a giden yolu görmek ve öğrenmek istiyorsan en önce bir necasetten taharet yap diyor. Necasetten taharet. Nedir necis olan? Sen elini ayağını yıkamış olabilirsin. Gayet güzel gusletmiş de olabilirsin. Fakat dünya zevki, makam hırsı, sermaye toplama aşkı gelip de kalbine çöreklendiyse, o kalbine çöreklenen bu duygular senin kalp gözünün örtüsü ve maalesef önündeki set olmuştur. İşte artık sen ne kevni ayetlere bakarak ibret alan, ne kelami ayetlere bakarak sırat-ı müstakimi bulan bir insan olma derecesinden mahrum kalmışsındır. Yoksa aşikardır. Şöyle beyan eder. Bir insanın gözü görmeyince, gözüne bir perde inince hekim ne yapar? Gözündeki perdeyi keser atar. Gözü kaldırıp atmaz. Oraya yeni göz de koymaz. Senin görmene mani olacak perdeyi oradan kaldırır. Veya daha evvel beyan etmiştik. Hiçbir kuyucu kuyuya su koymaz diyor Hazreti Mevlana. Dışarıdan getirip de efendim kazdığı çukura suyu dışarıdan boşaltıp hadi kuyunuz tamam oldu demez. Kuyucu ne yapar? Suyun çıkmasına mani olan perdeleri birer birer kaldırır. O toprak altında kalmış olan suyun ortaya çıkmasını sağlar. Kuyucu ona denir. Mürşit de budur. Kalbi Allah'a uyanan insanın yaşadığı da budur. Aslında dışarıdan aldığı yardım onun kendi cevherini ortaya çıkartmak için lazım olan şeyden ibarettir. Yoksa cevher kendisindedir. Bir başka deyişle, burada müjde var dostlar. Eğer hala kapatmadıysanız radyonuzu. Burada şöyle bir müjde var. Eğer sizler ve bizler içimizde zerre kadar içimizde Allah Teala'nın muhabbetini hissediyorsak, zerre kadar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin muhabbetini hissediyorsak, içimizde ona karşı zerre kadar bir şey varsa, bilsin ki bu arkadaşlar, bu kardeşler, onlarda her an baş gösterebilecek büyük bir sevgi damarı, Allah Teala'ya yakınlaştırabilecek büyük bir iman cevheri mevcuttur. Zerre denildiğinde biz hep dışarıdan üzeri kalbin üzerine konmuş bir şey zannederiz. Bakın lütfen dikkatli dinleyin. Bu tarifi kitapta bulamazsınız. Sohbet mahsulüdür. Hani denir ya, zerre kadar kalbinde hardal tanesi kadar iman olan kişi. Bu zerre nedir? Aslında bu zerre altındaki büyük damarın varlığını gösterdiği için kıymetlidir. Zerre kadar imanı olan bir insanın, hardal tanesi kadar kalbinde iman olan bir insanın cennete girmesindeki hikmet ne ola ki? O zerre, o toprakta bulunan, hani toprağı kazıyorsun, toprağın üstünde bir altın parçacığı buluyorsun. Altın madenine has bir toz buluyorsun. Neyi gösterir? Orada bir altın damarı olduğunu gösterir. o büyük damara işaret ettiği için ona kıymet verilir. Yani background diyorlar ya, arka planı vardır onun. Arz edebiliyor muyum? Efendim zerre kadar değil de daha fazla olursa, o ne demek o? Zerreler birikiyor. Hayır, hayır. O üzerindeki damarı kapatan efendim perdeler açılmaya başlıyor. O öyle büyüyor zaten. Zerre kadar görünmesinin sebebi, kalp dolmuş dolmuş masiva muhabbetiyle kapanmış kapanmış kapanmış ama hala bir parıltı var demektir. Ya bilmiyorum, anlatabiliyor muyum arkadaşlar ya? Biz lisanımızı kaybettiğimiz için bugün birçok eseri anlamıyoruz. Biz zannediyoruz ki bir kap, bomboş bir kap var. O kabın ortasında da bir küçük parça bir şey var, kıymetli. Hayır, öyle değil. Kalbin üzeri örtülmüş, örtülmüş, örtülmüş ama hala daha orada kendi varlığını gösteren bir zerre var. Daha bitmemiş. Nedir? O kimya yaparak, ilahi nazarla, ilahi neşeyle o kimyaya ve simyaya maruz kalarak ne yapabilir? Tekrar o toprak altına dönüşebilir demektir o. Bilmiyorum anlatabiliyor muyum? Bazen hakikaten insan kendisini çok çaresiz hissediyor. Fakat inşallah sizlerin irfanıyla bu dersler bir noktaya taşınır. Bazen de derler ki zerre kadar sevmiyorum. Zerre kadar sevmiyorum, ne kadar seviyorum? O dünyalar kadar seviyorum manasına da gelir. Yani zerre kadar sevginin olmayışı bazen çok büyük bir sevgiye de ne yapar? Delalet edebilir. Şimdi biz bunu uzatmayalım daha fazla. Şuraya gelelim. Bendenizin de biraz sesinde arıza var. Şu şekilde konuşabiliriz. Efendim, Allah Teala'ya gitmemize mani olan Allah Teala değildir. Ayetlerin çetrefil, haşa oluşu değildir. Sırat-ı müstakim, işte aslında gizli bir yol var ama Allah bizi labirente salmış. Böyle bir oraya gidiyoruz, bir buraya gidiyoruz. Kobay faresi gibi. Hayır efendim, böyle değildir. Yol belli beyandır. Ama bizim kendi vehmimiz, kendi benliğimiz, dünya hırslarımız, sermaye toplama, başkasının malını gasp etme veya büyük büyük işler yapma sevdalarımız bizi Allah yolunun saflığından uzaklaştırır ve sinemizin saflığını da bozar. Ondan dolayı da biz ne yapamayız? Yola gidemeyiz, kavuşamayız. Yoksa Allah'ın ayetleri belli beyandır. O sebepten buyuruyor ki Hazreti Pir 19. beyitte, işin besmelesi olan kısımda, ey oğul, ne zamana kadar bu dünyaya bağlı olup elini ayağını prangalara vurup köle gibi yaşayacaksın? Kurtul şu zincirlerden, esas lazım olanı tahsil etmeye gayret et buyuruyor. Şimdi Hikem-i Atayye'de şöyle bir şey var. Efendim peki biz zikullah vesaire, hani bunların kalbi tatmin ettiğini biliyoruz. Nereden başlayacağız? Bakınız Hikem-i Atayye'de şöyle bir söz var. La teterakkab furugal aghyar fe inne zalike yaqta'uke an vucudil murakabeti lehu fima huve mukimuke fihi. Evet. Şimdi genelde böyle bir hava vardır bizde. Bu Kurban Bayramı'nda da insanlar dini hayatlarını biraz daha sorgular hale gelmişlerdir. Bazı şeyleri bitirip, bazı şeyleri halledip Allah yoluna koyulmak meselesi. Hani ben ibadet edeceğim, ben namaza başlayacağım ama hele bir şunu yapayım. Veya ben şimdi namazı huşulu kılmak istiyorum hocam, ne yapıyorsun? Gündüz namaz kılmıyorum, iş yerinde falan böyle arada yürede oluyor. Akşamleyin güzelce abdestimi alıyorum. Öğleyi, ikindiyi, akşamı kaza ediyorum. Olmaz ki kardeşim şimdi ya, olmaz. Yani sen keyif etmek için namaz kılıyorsun. Bir kere Allah sana belli bir saatte emretmiş. Hikem-i Atayye'de buyuruyor ki, kalbinin, yani la teterrakkab furugal agyari la teterakkab, murakabe etme, bekleme, kontrol etme. Ne furugal agyar, kalbini ihata eden, düşüncelerini kuşatan, etrafında istemediğin şeylerin olmasından kurtulmayı bekleme. Fe inne zalike, eğer sen böyle yapar da bir an şu düşmanları bir temizleyeyim, şu kalbimden bir iş sevdası bir çıksın, şöyle bir kafamı dinleyecek ortam bulayım, hele şu işler bitsin diye bekleme. Fe inne zalike, eğer böyle yaparsan işte bu yakta'uke an vücudil murakabeti lehu fîmâ huve mukîmuke fîhî. Ne yapar sana bu? Ne yapar? Yakta'uke an vücudil murakabeti lehu. Senin onu düşünüp, o Hazreti Allah'ı düşünüp murakabe etmene bu mani olur. Evet. Sen burada Allah'ı gözeterek hareket edeceksin. Kendi düşmanlarına, masivana ne bakıyorsun? Allah Teala'nın hemen emri nasıl yerine getiririm diye düşüneceksin. Evet. Ve çünkü bu seni içinde bulundurduğu manevi halde yalnızca onu düşünüp gözetmeni kesintiye uğratır. Gözetmeni kesintiye uğratır. فِيمَا هُوَ مُقِيمُكَ ف۪يهِ. Yani sen Allah Teala'nın zikrine ne zaman fırsat bulursan başla ki, ne zaman emmediyse başla ki, hemen yerine getir ki, sen murakabeni Allah'la yaparak ancak kurtulabilirsin. Kendi başına bir şeyleri düzelttikten sonra ben Allah'a giderim dersen, şöyle bir şey söylemiştik ilk programda. Buyuruyor ki Abdüsselam İbni Meşiş Hazretleri, Allah Teala'ya Allah'la vasıl olunur diyor. Şimdi diyorlar ki mücahedeyle vasıl olunur, fakrla vasıl olunur. Hayır, ilk önce Allah'la vasıl olunur. Yani bir kere en önce emredileni yapacaksın. Efendim ben kalbimde henüz bu huşuyu hissetmiyorum. Huşuyu hisset veya hissetme. Allah'ı hissediyor musun sen? Hissediyorum. O Allah'ın emrine tabi olmakla başla, bunun bereketini görürsün. Öteki türlü, hele bana tam bir huşu gelsin, tam böyle kendimi şu halde hissedeyim, transa geçeyim falan diye beklersen, sen transa geçene kadar 3 vakit namaz geçer. Hemen onu yerine getirmek icap ettiğini söylüyor. Birazcık efendim konuşurken yoruluyorum. Herhalde sesim de bayağı kısılmış. Ama şimdi bir ara veriyoruz. Aradan sonra inşallah tekrar sizlerle beraber olacağız.
Mehmet Fatih Çıtlak'la Mesnevi ve Hikmet sohbetleri kısa bir aranın ardından devam edecek. Moral FM'de Mesnevi ve Hikmet sohbetlerinde Mehmet Fatih Çıtlak'ı dinliyorsunuz.
Evet dostlar, 3. bölümde beraberiz. Hakikaten ben de bu arada dinlenmiş oldum, sesi dinlendirdim. Kardeşlerimiz de sağ olsunlar bize burada bakıyorlar, çayımızı getiriyorlar, suyumuzu getiriyorlar. Efendim böyle bir bayram misafirliğine gelmiş gibiyiz. Ama biraz da ev sahibi olmanın keyfinde sürmüyor değiliz. Allah razı olsun dinleyenlerden de. Sizler bendeniz böyle bazen dağıtsam da, hatalar yapsam da lütfen hüsnü nazarınızla efendim inşallah güzel dinleyerek, arifane, muhibbane dinleyerek bizim hatalarımızı affı sethediniz. Şimdi Hikem-i Atayiye'de yine müthiş bir söz var. Hikem-i Atayiye'nin cümlelerini böldüğünüzde, bazı yerlere nokta falan koyduğunuzda evet cümle tamam oluyor ama acayip bir şey vardır üslubunda. Hani noktanın biraz evvelinde, biraz sonrasında bıraktığınızda şiir gibidir. Böyle serbest vezin gibi şekilde çıkar. Mesela la tastagrib buku al aktari ma dumta fi hadhihi dar fe innaha ma abrazat illa ma huwa mustahiqun vasfiha ve vacibun na'tiha. Da okunabilir. cümle olarak. Ben Arapça bilenler için bu kısmı zikretmiş oluyorum. Şöyle de okunabilir. La tastagrib buku'al ektari ma dumte fi hazihi dari fe inna ma abrazet illa ma huve mustahikkun vasfiha ve vacibu na'tiha diye de okunabilir. Böyle okunduğunda biraz daha böyle lirik, biraz daha efendim mevzun bir tarzda, edebi bir efendim melodik bir tarzda okunabiliyor. Neymiş bunun okuduğumuz yerin efendim şey yapma efendim manası? La testagrib. Hani garipseme diyoruz ya biz şimdi Türkçe'de böyle bir kelime şey yapıldı. Şaşırma yani garibine gitmesin. Vuku'al ektari mâ dumte fî hâzihid dâri fe innehâ. Yani bu dünya hayatında devamlı olarak kederlerin oluşu, kederin vuku'a gelmesini sen tuhaf karşılama. La testagrib vuku'al ektari mâ dumte fî hâzihid dâri fe innehâ. Fe innehâ, çünkü bu dünya hayatı mâ ebrazet illa ma huwa mustahikun vasfaha ve vacibu na'tiha. Çünkü dünya burada ne yapıyor? Sen dünyaya sana düşmanlık yapıyor mu zannediyorsun? Dünya zaten buna denir. Dünya, bakın ilk bölümde anlattığımız gibi bir kevn oluş ve fesatla olur. Gündüz vardır, bozulur, gece olur. Gece bozulur, gündüz olur. Baharı vardır, sonbahar olur, yaz olur, kış olur. Ölüm vardır, hayat vardır. Nefes alırsın, verirsin. Verirken, alırken milyonlarca hücre dirilir, milyonlarcası ölür. Senin canlı olarak görünüşün nedir? Nefes alıp vermendir. Nefes alıp vermen nedir? Ölüp dirilmendir. Dünya dediğin şey zaten kevni fesattır. Sen niye garipsiyorsun ki? Aa, yakıştıramadım bu akrebe. Akrep nasıl da soktu denir mi? Akrebin işi sokuculuktur. Aa bak, utanmaz ateşe bak, nasıl da yaktı. Ya ateş yakıcıdır. Diyor ki Hazreti Pir, Ataullah İskenderi Hazretleri, dünyada kederin oluşuna sen niye tuhaf karşılıyorsun ki? Bak sözü nereye getireceğiz? Niye tuhaf karşılıyorsun ki? Dünya zaten keder yeridir. Yani dünyayı anlat deseler, kederin olduğu yerdir kardeş. Dünyanın vasfıdır diyor bakın. Fe innehe ma ebrazet illa ma huve mustahikkum vasfuha. Onun vasfına en müstahak şey budur. Kederli oluşudur. Ve vacibu na'tiha. Yani onun sıfatının gerekliliğidir bu. Başka bir şey düşünülemez ki. Şimdi bakın ilk bölümde, daha doğrusu ilk bölüm biraz mesnevi manevinin özellikleriyle alakalı başladı. İkinci bölümde 19. beyitte şunu konuşmuştuk. Bir, Allah Teala'nın cemali gizli değildir. Ayetleri de gizli değildir. Yolu da gizli değildir. Gizli olan veya bize bunu gizli gösteren nedir? Bizim dünyaya olan hırsımızdır. Dünya hırsımız, mal mülk hırsımız bizi köle gibi yapar. Bir çok söylediğim bir söz ama tekrar söyleyeyim. Hazreti Pir'in meşhur, muhteşem. Yani bendeniz bunu ilk okuduğumda hatırlıyorum. Okurken elimi alnıma vurmuştum. Şak diye. Ayağa kalkmıştım, odanın içine turlamaya başlamıştım. İlk okuduğumda bu beyti. Şöyle diyor. Ey kişi diyor. Sen Kur'an'ın ayetlerini tefsir ve tevhile kalkışıyorsun. Kur'an mübindir diyor. Sen en önce kendini tefsir et diyor. Sen boğumlu bir ney gibisin. Sana nefes ediliyor ama ses çıkmıyor senden. Neyzen sana nefes ettiğinde nefes tıkanıyor. Sadrını aç, sineni aç. Bak Allah Teala'nın ayetleri ve feyzi sana nasıl iniyor diyor. Sen Kur'an'ın ayetlerini, zaten açık olan Kur'an'ın ayetlerini tefsir edeceğine, en önce kendi nefsini şerh et. O zaman o ayetlerin apaçık olduğunu görürsün diyor. Dostlar inanın bu muhteşem bir sözdür. Ve bizim medeniyet tarihimizde de en müthiş sözlerden biri olarak yerini almıştır. Şimdi körlük şöyle bir şey getiriyor bize. Bir insan kör olduğunda, burada ama arkadaşlarımı tenzih ederim. Kör diye kalp gözü kör olana da derler. Baş gözü kör olana denmezler. Fakat bir şey anlatmak için söylüyorum. Bir insanın gözüne perde indiğinde sadece güzeli görmekten mahrum olmaz ki. Çirkini de göremez. Sadece kazancını görmekten mahrum olamaz ki. Önündeki engelleri, çukuru da görmez. İkinci bölümde Cenab-ı Hakk'ın yoluna gitmeye mani olan, güzelliklerini görmeye mani olan körlüğün bize neler getirdiğini Hikem-i Atayye de başka bir şekilde açıyor. Sen kör olduğun için dünyanın kederden ibaret olduğunu görmüyorsun. Onu sen tatlı bir şey zannediyorsun. Fakat dünyanın vasfı budur. Dünya bir sıçrama tahtasıdır. Dünyaya kötü demişler, adi demişler. Mesele o değil. Evet, dünya denaetten gelir. Alçaktır, alçaklıktır. Neye göre alçaktır? Burası alçaktır ama burası tamamen de kötü bir yer değildir. Neye göre alçaktır? Gideceğin menzile göre alçak olduğu için adına dünya denmiştir. Yoksa dünya bize hainlik etmez ki. Şimdi ateş. Elini uzatırsan ateş yakar. Yemeği koyarsan ateş pişirir. Nefis binektir. Salarsan ahıra gider, uçuruma gider. Terbiye eder. Eline alırsan gemlerini, ona göre yularını tutarsan istediğin yere gider. Burada bizzat kendisinde kötülük yoktur. Dünya kederlenmek için gamla yoğrulmuştur. Eserlerde öyle geçer. Bin sene daima bela ve gam yağmış dünyaya. O sebepten dolayı dünyalık bir nimete erişip de sadece onunla mutlu olan insan görülmemiştir. Allah mala, mülke ve dünya metaına git falanca zat için saadet ol derse, o para, o mal, o mülk, o çocuk saadet olur. Yoksa dünyanın bizzat kendisinde saadet yoktur. Allah onu saadete vesile kılarsa saadet olur. İşte körlük sadece bizi hak yolunu anlamaktan, cemalullahı görmekten, Allah'ın ayetlerini anlamaktan alıkoymuyor. Ayrıca bizi çekip çeviren ve kedere doğru sürükleyen dünyayı da anlayamamamıza sebep veriyor, sebep oluyor. Evet. Şimdi bunu buna bağlayacak önemli bir söz daha var. Ma tevakkafe matlabun ente talibuhu bi rabbik ve la teyessere matlabun ente talibuhu bi nefsik. Şimdi ilaç gibi bir söz. Ama te başında ne dedik programın? Bunları felsefe diye dinliyorsan yazık edersin. Yani aç böyle şarkı türkü dinle daha iyi. Bunların hakkı, bunların hak sözü olduğunu bilerek dinlemektir. Felsefe olarak dinliyorsanız, ki sizi tenzih ederim, Moral FM'in seçkin bir cümleye hitap ettiğini biliyorum. Seyircisinin, dinleyicilerinin de sadık olduğunu biliyorum. Seyir kelimesini kullanıyorum. O seyir ağız alışkanlığından değil. Çünkü insan aslında dinleyerek seyreder. Bunu bir kenara yaz. Benim sözüm değil çünkü. Hani adama bak ya, sözlerini ne kadar beğeniyor. Bir de kenara yaz diyor. Hayır, insan kulaktan duyarak seyreder. Bizim seyri sülukumuz bu dünyadadır. Seyri sülukumuzu neyle öğreniriz? Kur'an'la öğreniriz. Kur'an işitmekle anlaşılır. İşitmekle. En önce duyacağız. İnsana ilk verilen hassa duyma hassasıdır. Çocuk anne karnındayken bile duyar. Arz edebildim mi? Benim hocam öyle derdi. Bak, iki kulak vermiş, bir ağız vermiş derdi. İki kere dinleyeceksin, bir söyleyeceksin derdi. Şimdi bakın ne söylüyor. Ma tevakkafe matlabun ente talibuhu bi rabbik ve la teyessere matlabun ente talibuhu bi nefsik. Allah Allah. Hani meani bildiğim ben için Allah Allah diyorum. Hani hocanın ne ilmi var? Arapçayı okur okumaz anladı değil. Burada altta yazılı. Yani oradan görüyorum ben. Şöyle bir şey hiç vuku bulmamıştır. Allah'tan bir şey talep edeceksin ve o güzel, çok güzel bir şekilde zuhur etmeyecek. Mümkün değildir. Allah için isteyeceksin ama. birabbik. Talibuhu birabbik. Ente talibuhu. Sen ne yaptın onu istedin. Birabbik. Rabbin için istedin. Yani dedin ki ya Rabbi sana vasıl olmak için ilim istiyorum. Ya Rabbi senin rızanı kazanmak için amel istiyorum. Ya Rabbi senin rızanı, kelamını öğrenmek için ilim istiyorum. Akıl istiyorum, feyiz istiyorum. Ya Rabbi namazımı düzgün kılmak için bana vakit ver. Sana kulluk için vakit ver. Ve bu olmuyor. Arkadaşlar bu söz buyuruyor ki, bu asla kabul edilmeyecek bir sözdür. Rabbin için ne istediysen muhakkak kolaylıkla olmuştur. Evet. Rabbinden yardım dileyerek talep ettiğini, hiçbir isteğinin gerçekleşmediğini, evet, göremezsin. Muhakkak ne olur gerçekleşir. Dostlar, bir insan Allah'tan ilim istiyor. Gerçekten hayatında Allah'a kulluk etmek için Cenab-ı Hak'tan yardım istiyor ve olmadığını da iddia ediyor ise, İstediği halde de olmadığını iddia ediyorsa, o insandan uzak durun. O kişi ya yalancıdır ya münafıktır. Böyle bir şey mümkün değildir. Sen Allah'ı isteyeceksin, Allah için ilim isteyeceksin, İbadet hayatı. Bir arkadaş vardı bizim, Allah selamet versin, hala da görürüm onu. Seneler evvel böyle medrese tahsili falan, o zamanlar gelip giderken, çocukluktan bir arkadaşım gördü beni. Ne yapıyorsun dedi. İşte bizimki boş işler dedim. Medrese tahsili falan yapıyoruz. Ondan sonra okuyoruz falan dedim. Ya dedi işte ne güzel ya dedi. Sen ilim öğreniyorsun dedi falan. Böyle bayağı ilim erbabını severmiş gibi görünen tipler vardır. Ya biz dedi işte cumaya bile gidemiyoruz. İşte namaz bile kılamıyoruz. Patronumuz şöyle. Hayır dedim. Allah Teala, ben hocamdan da duymuştum çünkü, Gönenli hocamdan. Allah Teala'yı isteyen bir adama Allah asla ve asla mani olmaz. Sonra o adam ibrettir. Bir sene sonra kendi işini açtı. Cadde üzerinde bir kunduracı, efendim ayakkabıcı, ayakkabı mağazası açtı. Yanında da cami var. Bir vakit camiye gelmedi o adam. Bak sözünde doğru değilmiş. İşte burada öyle söylüyor. Rabbin için bir şey istedin de olmadı. Asla böyle bir şey görülmez. Fakat وَلَا تَيَسَّرَ مَطْلَبٌ اَنْتَ تَالِبُهُ بِنَفْسِكَ. Nefsin için istediğin bir şeyin de öyle çok dört dörtlük olduğunda göremez. Niye? Allah mahsusçuktan seni zora sokuyor. Hayır ya. Senin nefsin zaten sakat ve eksik. Nesi tam olacak ki? Nefsinin bir isteği tamam olsa ne olacak? Tamamen bir yemek yedin. Bağırsaklarından pislik olarak çıkacak. Nefis dediğin zaten illetlidir. İlletli bir şeyin kanserli hücreyi beslemek gibi. Zaten sen dört dörtlük olduğunu göremezsin ki. Hikem-i Atayye'de bir üslup var dedik. Hep metnin arkasında saklı olan bir şeydir. Allah merhametinden dolayı kendi namına yaptığın şeyleri sana kolaylaştırır. Çünkü sen bunun menfaatini göreceksin. Ve yine merhametinden dolayı nefsin için istediklerini ne yapar? Çok öyle kolay kolay vermez. Sebep, nefsinin hatasından dönesin ve tekrar Rabbini bulasın diye. Yani sana duyduğu merhametten. Dostlar, bu sözlerle sizleri selamlasak, şöyle biraz tadı damağımızda kalsa, fazla konuşarak, kendim yorum yaparak da bu metnin güzelliğini zedelemesem diye düşünüyorum. Başını sallıyor Tom Master arkadaş. Doğru söylüyorsun hocam diyor. Hadi Allah'a emanet olun. İnşallah bayram o bayram ola dediği gibi Hazreti Alvarlı Efe'nin, inşallah günahlar affola, inşallah muhabbetler ziyade ola, vakti şerifler hayrola, hayırlar fethola ve inşallah kalplerimiz nur-u Muhammedi ile pürnür olup cemalullah'a vasıl ola. Bayram o bayram ola. Vesselam.
I've learned from Mesnevi and became like Mevlana. Dove into endless ocean, I swam like Mevlana. I've learned from Mesnevi and became like Mevlana. Dove into endless ocean, I swam like Mevlana. I have raised my right hand up and lowered my left hand down. I have raised my right hand up and lowered my left hand down. Let it leak into my heart, I have wailed like Mevlana. Let it leak into my heart, I have wailed like Mevlana.
Again come, this is not the gate of despair. Come, come and dive in the ocean of love. In this ocean there is no dying for us. In this ocean there is no grief, no mourning. In this ocean there is all the love you can accept. This is an ocean of goodness and generosity. Come and dive.
I've learned from Mesnevi and became like Mevlana. Dove into endless ocean, I swam like Mevlana. I've learned from Mesnevi and became like Mevlana. Dove into endless ocean, I swam like Mevlana. I have raised my right hand up and lowered my left hand down. I have raised my right hand up and lowered my left hand down. Let it leak into my heart, I have wailed like Mevlana. Let it leak into my heart, I have wailed like Mevlana.
Yeah.
Mesnevi ve Hikmet Sohbetleri programında Mehmet Fatih Çıtlak'ı dinlediniz.